Ayrım 48, Otel, Arthur Hailey, sayfa 445. Ford'un arkasında birçok araba yavaşlamaya başlamış, bazıları da orta yola geçmeden önce durmak zorunda kalmıştı. Biri aradan çıkmak için acele manevra yaptı, ardında bir lastik gıcırtısı duyuldu. Bir araba kornası hareketi protesto ediyormuşçasına çalındı. Aynasız bu arada öne doğru eğilerek otel faresinin yanındaki cama dirseklerini dayadı. ''Burası çok kalabalık olur.'' Otel faresi yutkundu. ''Evet.'' Aynasız dikeldi, arabanın kapısına uzanırken ''Hadi bakalım, işe başlayın artık.'' dedi. Otel faresi kontak anahtarlarını aldı, yavaş yavaş arabadan çıktı, zorla gülerek ''Kaygılanmayın, ben yaparım.'' Otel faresi aynasız kavşağı incelerken soluğunu tutup bekledi. ''Clancy her zamanki iyi huyuyla size hemen yardım edeyim.'' dedi. Otel faresi aniden arabayı bırakıp tavanları yağlamayı geçirdi içinden. Ama bu isteği umutsuzca olduğundan beyninden kovdu. Teslimiyetle anahtarı kilide sokup bagajı açtı. Bir dakikadan kısa bir süre sonra da krikoyu yerleştirmiş, vidalar gevşetilmiş, arka lastik kaldırılmaya başlanmıştı bir de. Bavullar, kürk mantolar ve gümüşler bagajın bir yanına yığılıydı. Çalışırken otel faresi aynasızın tepeleme dolu bu eşyaları seyrettiğini gördü. Otel faresinin anlayamadığı tek şey Clancy'nin kafasının işlemekte çok geç kalmasıydı. Clancy öne eğilerek kürklerden birine parmağını dokundurdu. ''Bunlar için hava biraz sıcak değil mi? Şehirde son 10 gün içinde ısı gölgede 40 derece yaşıyordu. Karım bazen üşürdü.'' Vidalar sökülmüş, eski lastik çıkmıştı. Tek bir hareketle otel faresi otomobilin arka kapısını açarak lastiği içeri attı. Aynasız bu kez arkadan dolaşarak arabanın içine göz gezdirdi. ''Küçük hanım sizinle değil galiba. Şey, onu bir yerden alacağım.'' Otel faresinin elleri yedek lastiği çıkarmak için delice uğraşıyordu. Vidası çok sıkıydı. Kurtarmak isterken bir tırnağını kırdı, ellerinin derileri soyuldu. Acıyı aldırmadan lastiği bagajdan çıkardı. ''Bütün bunlar biraz garip gibi geliyor bana.'' Otel faresi dondu kaldı. Kımıldamaya cesaret edemiyordu. Başı belaya giriyordu işte, bunun da nedeni içine doğuyordu. Kader ona bir fırsat tanımış, o da bunu fırlatıp bir yana atıvermişti. Bu kararın sadece beyninde olması hiçbir işe yaramıyordu. Kader iyilik etmiş ama otel faresi ayağına kadar gelen bu talihi tekmelemişti. Şimdi kader ona kızıp sırtını çevirmişti bile. Birkaç dakika önce bir kez daha yakalanmasının bedelinin ne şekilde ödeyeceğini, uzun hapis yıllarının belki de geri kalan hayatı boyunca süreceğini düşündüğünü ne de çabuk unutuvermişti. Bunu aklına getirince dehşete kapıldı. Özgürlük ona şimdiki kadar değerli görünmemişti hiç. Çok yakınındaki otomobil yolu bile ona çok çok uzak gibi geliyordu. Sonunda otel faresi geçen 1,5 gün içindeki belirtilerin ne anlama geldiğini anlamıştı. Bu belirtiler ona kurtulması, temiz ve yeni bir hayata başlaması ve kaçması için fırsat hazırlamıştı. Ah, o zaman bilseydi. Oysa bunları bambaşka türlü anlamıştı. Kendini beğenmişliği yüzünden kaderin iyiliğini yanlış anlamış, başarısını yenilmez oluşuna vermişti. Kararı varmıştı ve sonucu da buydu işte, ama artık çok geçti. Acaba öyle miydi? Hiç olmasa umutlanmak için de mi çok geçti? Otel faresi gözlerini kapadı. Kesinlikle eline bir fırsat verilir, talih sonucu kurtulursa hayat boyunca bir daha namussuzca iş yapmamaya söz verdi ve yemin etti. Bu yeminini tutacağını da biliyordu. Otel faresi gözlerini açtı. Aynasız başka bir arabaya gidiyordu. Otomobilin şoförü yolu sormak için durmuştu. Otel faresi bu denli hızlı çalışmasının imkansız olduğunu sanmıştı ama işte oluyordu. Hemen birkaç saniye içinde lastiği yerine yerleştirdi, vidaları taktı, sonra krikoyu çıkarırken bagaja attı. Şimdi bile içgüdüsünün etkisiyle iyi bir teknisyenin yapacağı şekilde lastik yere değer değmez, vidalarını kontrol ettikten sonra daha iyi sıkıştırdı. Aynasız döndüğü zaman bagajı toplamıştı bile. Clancy beğendiğini belirtircesine baktı ve başını salladı. Daha önceki düşüncesini unutmuştu bile. Hepsini bitirdiniz ha? Otel faresi bagajın kapağını kapadı. Şimdi ilk kez motorlu devriye Clancy Michigan plakasını görüyordu. Michigan yeşil üstüne beyaz. Clancy'nin beyninin derinliklerinde bir anı uyanır gibi oldu. Bugün, dün ya da evvelki gün müydü? Müfrezesinin başkanı son bültenleri yüksek sesle okumuş ve yeşilli beyaz üstüne bir şeyler söylemiş ama neydi? Clancy hatırlayabilmeyi istiyordu. Aranan adamlar, kayıp kişiler, otomobiller, hırsızlar üstüne o kadar çok bülten vardı ki. Her gün polis kuvvetindeki genç ve akıllı memurlar bu bilgileri not defterlerine acele acele yazarlar ve ezberlerlerdi. Clancy bunu yapmayı çok denemişti ama Teğmen'in sert sesi ve hızlı okuyuşuyla kendi yazısının ağırlığı uyuşmadığı için hep geride kalırdı. Yeşil ve beyaz, hatırlayabilmeyi ne kadar da istiyordu. Clancy plakayı işaret etti. Michigan ha dedi. Otel faresi başıyla evet dedi. Hiçbir şey düşünemeden sonunu bekliyordu. İnsan ruhunun hayat boyu sindireceği o kadar çok şey vardı ki. Clancy plakanın üstündeki yazıyı okuyordu. Water Wonderland. Orada kıyak balık avlarlarmış diye duydum, doğru mu? Evet doğru. Ben de bir gün oraya balıkçı olarak gitmek isterdim. Arkalarında sabırsızlanan bir korna sesi duyuldu. Clancy arabanın kapısını açtı. Devriye olduğunu hatırlamıştı aniden. Hadi bakalım şu yolu açalım artık. Yeşil ve beyaz. Bu kaypak düşünce hala onu rahatsız ediyordu. Motor çalıştı. Otel faresi öne fırladı. Clancy adamın ardından bakıyordu. Otel faresi dikkatle ne çabuk ne de çok yavaş arabayı otomobil yoluna çevirdi. Yeşil ve beyaz. Clancy başını sallayarak görevi başına döndü. Hiç kuşkusuz polis kuvvetindeki en aptal aynasız niteliğini boşuna vermemişlerdi ona. 17. Bölüm. Tulane Caddesi'nden gök mavisi ve beyaz polis can kurtaranı Charity Hastanesi'nin acil durumlarda kullanılan yolundan içeri girdi. Tepesinde mavi ışığı yanıyordu. Can kurtaran arabası durdu. Kapıları hızla açılarak Dodo'nun sedyesi çıkarıldı. Sonra da sedye hızla hastane işçileri tarafından içeri girilmez, sadece beyaz hastalar için yazılı kapıdan sokuldu. Curtis O'Keefe sedyenin ardından geliyor, yetişebilmek için de koşar adımla yürüyordu. Öndeki işçilerden biri acil bir olay, yol açın diye bağırdı. Girişteki kalabalık geçmeleri için yana çekildi. Meraklı gözler kendilerini izliyordu. Çoğunun gözleri de beyaz ve bal mumu gibi Dodo'nun yüzündeydi. Üstünde kaza odası yazılı açılır kapanır kapılardan geçerek sedyeyi içeri soktular. İçeride hasta bakıcılar, doktorlar, hareket ve daha başka sedyeler vardı. Erkek hasta bakıcılarından biri Curtis O'Keefe'i durdurdu. Burada bekleyin lütfen. O'Keefe bu sözlere karşı çıktı ama bilmek istiyorum. İçeri girmekte olan bir hasta bakıcı da hemen durdu. Elden gelen her şey yapılacaktır. Bir doktor sizi en kısa zamanda içeri alacak. Kadın içeri girdi, açılır kapanır kapılar ardından kapandı. Curtis O'Keefe ortada yüzü kapılara dönük duruyordu. Gözleri buğulu, kalbi acı içindeydi. Dodo'nun gidişinden sonra yarım saat kadar önce üzüntülü ve karmakarışık düşünceler içinde salonu bir baştan bir başa arşınlamıştı. İçgüdüsü ona bir daha hiç bulamayacağı bir şeyin hayatından çıkıp gittiğini söylüyordu. Mantığı ise onunla alay ediyordu. Dodo'dan öncekiler gelip gitmişlerdi sadece. Onların gidişlerine aldırış etmemiş ve unutulmuştu. Bu kez işin değişik olacağı düşüncesi ise çok saçma geliyordu doğrusu. Öyle olmasına rağmen Dodo'nun ardından gitmeyi, ayrılıklarını birkaç saat daha geciktirmeyi, bu zaman içinde de duygularını yeniden tartmayı istemişti. Mantığı galip geldi ve olduğu yerde kaldı. Birkaç dakika sonra da canavar düdüklerinin seslerini duydu. Önce ilgilenmemişti. Sonra can kurtaran arabalarının sayılarının artması ve otelin yanında durmaları dikkatini çekti. Dairenin penceresinden baktı. Aşağıdaki gidiş geliş ve telaşı görünce inmeye karar verdi. Olduğu gibi gömlekle, üstünde bir ceket bile giymeden odasından çıktı. 12. katta asansör beklerken huzursuzluk verici sesler yukarı geliyordu. 5 dakika geçtiği halde asansörün gelmemesi ve katta müşterilerin yığılması karşısında o keyif acil durumlarda kullanılması gereken merdivenlerden inmeye karar verdi. Aşağı inerken başkalarının da aynı şeyi düşünmüş olduklarını gördü. Alt katlara yaklaşırken sesler daha belirdi duyulmaya başladı. O'Keefe bunun üzerine atletik günlerinden kalma bir güçle daha hızlı koşmaya başladı. Giriş salonunda heyecanla seyircilerden olayla ilgili bilgiyi aldı. İşte o an Dodo'nun kazadan önce otelden ayrılmış olması için dua etmeye başladı. Bir saniye sonra da kızı asansör şaftından çıkardıklarını gördü. Dodo kendinde değildi. O bayıldığı sarı elbise, saçları, bilekleri kan içindeydi, yüzünde ölümün gölgesi dolaşıyordu. O anda can acıtan ve gözleri kör eden bir duyguyla Curtis O'Keefe uzun zamandır kendi kendinden sakladığı gerçeği ortaya çıkardı. Dodo'yu seviyordu. Büyük bir ateşle ve insanüstü bir güçle kızı seviyordu. Dodo'nun gitmesine izin vermekle hayatının tek ve en büyük yanlışlığını yaptığını anladı ama artık çok geçti. Şimdi onu düşünüyor, bir yandan da kaza odası kapılarını kolluyordu. Bir ara bir hasta bakıcı çıkarken kapılar açıldı. Adam kadına yaklaştığı zaman hasta bakıcı başını sallayarak uzaklaştı. O'Keefe kendini çok çaresiz hissediyordu. Yapacağı o kadar az şey vardı ki ama gene de elinde yapabileceği bir şey vardı ya. Beri dönerek hastanenin içinde hızla dolaşmaya başladı. Kalabalık salonlar ve koridorlarda insanları göğüslüyor, bu arada hedefine ulaşmak için işaret plakalarıyla okları dikkatle izliyordu. Üstünde özel yazılı kapıları açıyor, sekreterlerin itirazlarını aldırmıyordu. En sonunda başhekimin masası önünde durdu. Başhekim büyük bir öfkeyle sandalyesinden kalktı. Curtis O'Keefe kendini tanıtınca bu kızgınlığı biraz azaldı. 15 dakika sonra da başhekim kaza odasından yanında zayıf, yavaş konuşan bir adamla çıktı. Adı Doktor Buckley'di adamın. Doktorla O'Keefe el sıkıştılar. Anladığım kadarıyla Miss Lash'in arkadaşısınız. Nasıl doktor? Durumu ciddi, elimizden geleni yapıyoruz ama size söylemem gerekir. Büyük bir ihtimalle ölebilir de. O'Keefe büyük bir acı duyuyor ama tek söz söyleyemiyordu. Doktor sözlerine devam etti. Başında fazla önemli değilmiş gibi görünen bir yara var. Kafatası çatlamış ama kemik parçalarının beyne girmiş olmasından korkuyoruz. Filmler alındıktan sonra durumu anlayacağız. Başhekim açıkladı. Hastanın önce hayatı kurtarılmaya çalışılır. Doktor da başını salladı. Şimdi kan veriyorlar. Çok kan kaybetmiş. Sonra şok geçirmiş olması ihtimaline karşı da tedavi yapılıyor. Ne kadar sürer? Kurtarma çalışmaları hiç olmasa en azından bir saat sürer. Film eğer korkumuzu doğrularsa ameliyatı hemen yapmak gerekecek. New Orleans'ta yakın bir akrabası var mı? O'Keefe başını olumsuz anlamda salladı. Gerçekten de fark etmez. Böyle acil durumlarda yasa bize hemen harekete geçme izni verir. Onu görebilir miyim? Belki daha sonra ama şimdi olmaz. Doktor, eğer bir şey gerekirse para ya da yardım gibi. Başhekim sakinlikle sözünü kesti. Mr. O'Keefe, burası hastalara bedava bakan bir hastane. Yoksullar ve acil durumlar için açıldı. Burada paranın satın alamadığı birçok yardım ve iş yapılır. Yanımızda üniversitenin 2 tıp fakültesi bölümü var. Öğrencilerini ve doktorlarını her zaman çağırabiliriz. Hem size Doktor Bickler'in ülkedeki başta gelen sinir cerrahlarından biri olduğunu söylemeliydim. O'Keefe mahcup oldu. Özür dilerim dedi. Doktor, belki bir şeyler yapılabilir dedi. O'Keefe hemen başını kaldırdı. Hasta şu anda kendini bilmiyor. Sonra uyuşturucu ilaçlar da verdik. Daha önce bir ara kendine gelir gibi oldu ve annesini istedi. Annesini buraya aldırmak mümkün olursa... Olur, hiç olmazsa yapabileceği bir şey olduğunu öğrenince O'Keefe'in içi rahatladı. Koridordaki telefonlardan birine Curtis O'Keefe, Ohio'nun Akron şehrine ödemeli bir konuşma kaydettirdi. O'Keefe, Cuyahoga Oteli'ni arıyordu. Müdür Harrison bürosundaydı. O kifeme emir verdi. Elinde ne varsa bırak. Büyük bir hızla sana söyleyeceğim şeyi yapmadan da eline başka bir iş alma. Peki efendim. Harrison'ın uyanık sesi hattan duyuluyordu. Akron'da Exchange Caddesi'nde oturan Mrs. Irene Lash'ı bulacak ve onunla konuşacaksın. Yanımda evinin numarası yok. O'Keefe Dodo'yla meyve sepetini gönderdikleri günden sokağın adını hatırlıyordu. Bu iş sadece salı günü bulmuştu. Harrison'ın bürodaki birine bağırdığını duydu. Çabuk bir şehir rehberi getir. O'Keefe devam etti. Mrs. Lash'la kendin konuş. Ona kızı Dorothy'nin bir kazada yaralandığını ve ölebileceğini söyle. Mrs. Lash'in New Orleans'a son hızla gelmesini istiyorum. Gerekirse uçak kiralayı. Sakın masraftan kaçmayın. Bir dakika Mr. O'Keefe. Harrison'ın kısa ve sert buyruklarını duyuyordu. Başka bir hattan Eastern Hava Yolları'nın Cleveland'daki satış merkezini isteyin. Sonra da Market Caddesi kapısına bir araba ve ustaca bir şoför yerleştirin. Sonra da ses daha hızlı çıktı. Devam edin lütfen Mr. O'Keefe. İşler düzene konur konmaz hazırlıklar bitince O'Keefe Charity Hastanesi'nden haber verilecekti. Telefonu kaparken talimatının yerine getirileceğini biliyordu. Harrison iyi bir müdürdü. Belki daha önemli bir otele layıktı. 90 dakika sonra alınan filmler Dr. Bocklayer'in teşhisini doğruladı. 12. katta bir ameliyat odası hazırlanıyordu. Beyin ameliyatı uzun saatler boyu devam edecekti. Dodo ameliyat masası üzerinde odaya alınmadan önce Curtis O'Keefe'in kızı kısaca görmesine izin verildi. Kızın yüzü sapsarıydı. Hiç kendini bilmiyordu. Aklından Dodo'nun bütün tatlılığı ve canlılığının gitmiş gibi olduğu geçti. Şimdi ameliyat odasında kapılar kapanmıştı. Harrison telefon ederek Dodo'nun annesinin yola çıktığını bildirmişti. Birkaç dakika önce telefon ettiği St. Gregory'den McDermott da Mrs. Lash'in karşılanması ve hemen hastaneye götürülmesi işini düzenliyordu. Şimdilik beklemekten başka yapılacak iş yoktu. Daha önce o ki başhekimin odasında oturma teklifini kabul etmemişti. Ameliyat ne kadar uzun sürerse sürsün 12. katta bekleyecekti. Birden dua etme isteğine kapıldı. Yakınlarındaki bir kapının üstünde Zenci Bayanlar yazılıydı. Onun yanında ayıltma malzemesi deposu yazıyor, camlı kapıdan içerisinin karanlık olduğu görünüyordu. Kapıyı açarak içeri girdi. El yordamıyla bir oksijen çadırı ve bir çelik ciğerin yanından geçti. Yarı karanlıkta diz çökebileceği bir açıklık buldu. Dizlerinin altındaki tahta alışık olduğu yekpare halılardan daha sert geliyordu. Ama aldırmıyordu bile. Ellerini bir yakarış ifadesiyle kenetleyerek başını önüne eğdi. Çok garip bir şekilde uzun yıllardan beri ilk kez yüreğindeki istekleri söz haline getiremiyordu. 48. ayrımın sonu. Sayfa 453.